Kitabın adı Hain Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 15. ayrım. 8. bölüm. Yüksek kiraları, pahalı restoranları, özel alışveriş merkezleriyle ünlü olan şık bir muhitti. Evin ön basamaklarındaki 3 taş saksıda uzanan pembe dallarıyla ışıldayan gösterişli beyaz çiçekler vardı. Birkaç sokak güneyde olsalar bu saksılar geceyi tek parça olarak atlatamazdı. Ama burada insanlar konforlu ve mahrem yaşamlar yaşayabiliyor, komşularının evlerine zarar verme gibi bir eğilim göstermiyorlardı. Güvenlik konusu şık mavi üniformaları içinde yürüyerek devriye gezen özel droidlerle iyice sağlama alınmıştı. Elbette mahalle sakinleri masrafları kendi ceplerinden karşılıyordu. Bu ek güvenlik önleminin amacı dışarıdan mahalleye sızıp kaldırımları lekelemeye kalkabilecek serseri takımını uzak tutmaktı. Jonah Talbot, tek başına yaşadığı 2 katlı evinde bu konforlu güvenliğin keyfini çıkaranlardandı ve yine bu evde ölmüştü ama onunki pek konforlu bir ölüm değildi. Eve onun yanında durdu. 30'larının başında yapılı bir adamdı. Tıpkı Darlene French gibi darbeler özellikle yüzüne inmişti. Böbrek bölgesinde ve kaburgalarında ek morluklar vardı. Üzerinde sadece gri bir tişört bulunuyordu. Tişörtün takımı olan şortu odanın diğer köşesine fırlatılmıştı. Adam tecavüze uğramıştı. Katil onu yüzü koyun yerde yatarken bırakmıştı. Her iki ucu da kıvrılarak yukarı kaldırılmış gümüş tel hala boğazındaydı. Görünüşe göre kurban evden çalışan biriymiş. Verilerini aldın mı? Girdim efendim, sonuçlar şimdi geliyor. Eve olay yeri setini açarak ölüm saatini belirlemeye yarayan aleti çıkardı. Jonah Talbot diye okumaya başladı Peabody. Erkek, bekar, 33 yaşında. Starline anonim şirketinde başkan yardımcısı ve baş editör. 2057'den beri bu adreste ikamet ediyor. Anne baba boşanmış. Bir kardeşi, annesinin ikinci evliliğinden de bir üvey kardeşi var. Çocuğu yok. Verileri durdur. Bu Starline ne şirketi? Peabody, Teğmen'in istediği bilgi için yeni bir sorgu yaptı. Disk, kitap, e-dergi, holo gazete yayınlıyorlar. Yazılı ve elektronik olmak üzere her türlü ürünleri var. Peabody ekrandan gözleriyle taramaya devam etti. Sonra el bilgisayarını indirerek boğazını temizledi. Şirket 2015'te kurulmuş. 2051'de Rourke Şirketler Grubu tarafından satın alınmış. Bu daha yakın diye mırıldandı Eve. Sırtına bıçak gibi saplanan bir ürperti hissediyordu. Bir adım daha yaklaştı. Kurbanı burada öldürmüş. Üstelik bu adam 50 kiloluk bir kız da değil ama yine de karşı koyma imkanı olmamış. Eve yavaşça Talbot'ın ellerinden birini kaldırdı. Adamın yumruğu üzerindeki sıyrıkları gördü. Birkaç yumruk savurmuş. Neden devam edemedi? Yost kadar iri değil ama yine de yapılı. Devrilmiş bir sehpa var ama bu ebatlarda iki adam dövüştüğünde odadan kasırga geçmiş gibi olur. Eve'in bu bilgisi tecrübeyle sabitti. Kısa süre önce kendi ev ofisinde iki iri adamın birbirlerini et yığını haline getirmeye çalışmalarına şahit olmuştu. Bu açıdan yeterince kaydını aldık, çevirelim. Peabody yardım etmek üzere eğilirken Eve dizeğinin üzerine oturdu. Talbot'u çevirirlerken Eve genç adamın kırık kaburgalarından kaynaklanan çıkıntı ve çukurları hissetti. Adamın tişörtünü kaldırıp karın boşluğundaki çok sayıdaki berbat morluğu görünce onu öldürmek için oyalanmış dedi ve adi herif temiz dövüşmüyor. Gözlükleri uzat. Peabody mikro gözlükleri uzattı. Eve gözlüklerin güçlü lensinin arkasından kurbanın vücudunu incelemeye başladı. Burada, hemen sol koltuk altının orada, şırınga izi. Kurban biraz fazla karşı koyunca hemen uyuşturmuş. Talbot kendinden geçince onu beklemiş. Tecavüz etmek için kendine gelmesini bekledi mi acaba? Beklediğine eminim. Kurban şiddeti, ihlali, aşağılanmayı hissetmiyorsa tecavüzün ne anlamı olur ki? Eve babasının da hep öyle yaptığını hatırladı. Eğer ona biraz sertçe vurup bayılttıysa hep uyanmasını beklerdi. Farkındalık kazanana, hissetmeye başlayana ve durması için yalvaracak kadar dağılana kadar beklerdi. ''Evet, uyan hadi.'' diye mırıldandı. ''Kalk, orada öylece uzanırken bir adam nasıl boşalabilir seni küçük fahişe?'' Efendim? Eve kendine gelerek bekledi dedi. Darbelerin morluğa dönüşmesine yetecek kadar hayatta tuttu onu. Kalan enerjisiyle kendiyle boğuşmasına yetecek kadar yaşamasına izin verdi. Sonra telik kafasından geçirdi ve işini bitirdi. Eve gözlükleri başının üzerine doğru iteledi. Ben kaydı tutarım. Sen Finney ve McNabb'e bak. Güvenlik kameralarından bir şey çıkmış mı öğren. Evet efendim. Eve Talbot'un elini özenle mühürlerken birkaç darbe indirmeyi başarmışsın diye mırıldandı. Darlene French de öyle diye hatırladı. Ya başka ortak nokta? Talbot'un neden olduğu kesik ya da yara bir çeşit hatıra mıydı? Bir savaş yarası? Daha sonra bakıp sevinilecek bir şey? Jonah Talbot'tan aldığın küçük hatıra ne? Gözlükleri tekrar indirerek vücudu incelemeye devam etti. Piercing izi olabilecek bir şey arıyordu. Aradığı şeyi bir süre sonra kurbanın sol testisinde gördü. Eve kısa bir süre önce kulağını deldirirken hissettiği ani acıyı hatırlayarak ürperdi. Tanrım, insanların derdi ne böyle? Kayıt. Sol testisteki piercing izi kurbanın bu bölgede geçmişte ya da hala beden süsü kullandığını gösteriyor. Gözlükleri çıkararak ayağa kalktı. Hala kurbanın başında durarak yavaş yavaş odayı taramaya başladı. Ayak seslerini duyduğunda kapıya dönmeden konuşmaya başladı. Peabody, delil toplama ekibine söyle piercing tarzında küçük bir süs eşyasına dikkat etsinler. Anlamak bile istemediğim sebeplerle erkeklerin yumurtalıklarına taktıkları tarzda bir şey. Adamımız hatıra toplamayı seviyor ve kurbanın genital küpesi kayıp. Bu konuda pek yardımcı olabileceğimi sanmıyorum. Eve arkasını döndüğünde Rourke'la karşılaştı. İçgüdüsel olarak öne doğru ilerleyerek Rourke ve cesedin arasına girdi. Seni burada istemiyorum. Her istediğimiz olmuyor. Her ikisi de ilerlediler. Eve elini kaldırarak sertçe Rourke'un göğsüne koydu. Burası benim suç mahallim. Nerede olduğumun tam olarak farkındayım. Kenara çekil Eve. Bundan fazla yaklaşmayacağım. Rourke'un ses tonu Eve'in henüz sormadığı bir soruyu çoktan yanıtlamıştı. Kalbi hafifçe sıkışarak kenara çekildi. Onu tanıyordun. Evet. Rourke yerde yatan cesede bakarken acısı öfkeyle karıştı. Verilerini zaten çıkarmışsındır ama ben sana onun çok zeki ve hırslı bir genç adam olduğunu söyleyebilirim. Yayıncılıkta basamakları çok hızlı tırmanacak kadar çalışkandı. Kitapları çok severdi. Gerçek kitapları. Elinde tutup sayfalarını çevirebildiğin türden kitapları kastediyorum. Eve bir şey söylemedi ama Rourke'un da gerçek kitapları sevdiğini biliyordu. Rourke ve yerde yatan adam arasında bir bağdı bu. Bir kitabın sayfasını çevirmekten alınan keyif. Bugün evde düzeltme yapıyordu, dedi Rourke. Şimdi acı ve öfke karışımına sinsi ve becerikli hareketlerle sızmaya başlayan vicdan azabı vardı bir de. Kolaylıkla yönetici sekreterine ya da birçok editöre devredebileceği halde haftada bir gün evde düzeltmeleri kendi yapıyordu. Hatırladığım kadarıyla yelken yapıyordu ve Long Island Marinası'nda ufak bir teknesi vardı. Hafta sonu tatilleri için oradan bir yer almayı düşündüğünden bahsetmişti. Son zamanlarda biriyle görüşmeye başlamıştı. Kız arkadaşı bulmuş onu. Yanına bir polis verip başka bir odaya aldırdım. Sana anlattıklarımın hiçbirinin ölümüyle bir ilgisi yok ama ölmesinin tek sebebi benim için çalışıyor olması. Rourke gözlerini Eve çevirdi. Bakışları alev gibi yakıcıydı. Bu da incelemeyi düşündüğüm noktalardan biri dedi Eve. Kayıt cihazının görüş alanında olmayacak şekilde elini Rourke'un eline koydu. Eve parmaklarının ucunda onun gerginliğini, öfkesini ve hızla atan nabzını hissedebiliyordu. Dışarıda beklemeni istiyorum. Onunla gerektiği gibi ilgilenmeme izin ver. Eve, bir an, kötü bir andı, Rourke'un daha sonra kayıtlardan silmesini gerektirecek bir şey söyleyeceğinden ya da yapacağından korktu. Ama birden Rourke'un gözlerindeki alev söndü. Bu öyle ani bir değişimdi ki Eve ürperdi. Rourke geriye doğru bir adım atarak sadece "Bekleyeceğim," dedi ve dışarı çıktı. Eve ifadesini almaya gittiğinde Talbot'un kız arkadaşı Donna'nın ağlaması sonunda durmuştu. Genç kadının gözleri kıpkırmızı olmuştu. O kadar çok gözyaşı akıtmak sanki su kaybına neden olmuş gibi durmadan elindeki suyu yudumluyordu. Ama yeterince kendine gelmiş, sakinleşmişti. Geç saate sarkıttığımız bir öğlen yemeği sözümüz vardı. Saat 2 gibi hazır olacağını söylemişti. Ödeme sırası John'daydı. Dudakları titremeye başlayınca alt dudağını sertçe ısırdı. Yemeği sırayla ödemeye karar vermiştik. 82 caddede her ikimizin de sevdiği Polo's diye bir restoran var. Evim oraya çok yakın ve çarşamba günleri ikimiz de evden çalışıyoruz. Creative Outlet'te edebiyat ajanı olarak çalışıyorum. Öyle tanıştık zaten. Birkaç ay önce bir toplantıda ben geç kalmıştım. İçeri girdiğimde toplantı başlayalı 20 dakika olmuştu. Duraksadı, suyunu yudumladı ve kısa bir an gözlerini kapadı. Güzellikten ziyade karakter taşıyan güçlü yüz hatları vardı. Bir müşteriyle telefon konuşmasına dalmıştım. John'a her yere geç kalmamla ilgili takılır bana. Don'a vaktine göre der bazen. Bugün de restorana gittiğimizde biraz geç kalmıştım ama o hala yoktu. Hazırlanırken de çok özenmiştim. Geç kaldığı için ona söylenmeyi planlıyordum. Tanrım, bir saniye durabilir miyiz? Elbette. Donna bu kez elindeki bardağı alnına dayayarak sağa sola çevirdi. 2:30 gibi onu arayıp ne olduğunu sormaya karar verdim. Telefonu açmadı. O yüzden bir 15 dakika daha bekledim. Restoranla buranın arası yürüyerek 5 dakika. Yarı kızgın, yarı endişeliydim. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Evet, evet anlıyorum. Buraya yürümeye karar verdim. Hala yolda karşılaşacağımızı düşünüyordum. Koşuyor olacaktı ve mazeretini anlatmaya çalışacaktı. Kızıp sustursam mı yoksa biraz ezilmesine izin mi versem diye düşünüyordum. Sonra buraya geldim. Anahtarınız var mıydı? Ne? Şişmiş gözleri bir an donuklaşmıştı. Sonra tekrar Eve odaklandılar. İyi diye düşündü Eve. İyi gidiyorsun. Anlatacaksın. Anahtarınız ya da giriş kodunuz var mıydı? Hayır. Hayır. Anahtarım da yok giriş kodum da. O kadar ilerlememişti ilişkimiz. İkimiz de ipler biraz serbest olsun istiyorduk. Her ikisi de itinayla kendi alanını koruyan modern Amerikalı çift işte. Gözünden bir damla yaş geldi ama bu kez silmedi. Yanağından aşağıya akmasına izin verdi. Kapı zaten kapalı değildi, aralıktı. İşte o zaman öfkemin yerine endişe almaya başladı. Kapıyı iteleyerek içeri doğru seslendim. Kendi kendime bir kitaba daldığını ve zaman kavramını unuttuğunu söyleyip duruyordum ama korkmaya da başlamıştım. Neredeyse arkamı dönüp dışarı çıkacaktım ama bir türlü yapamadım. Seslenmeye devam ederek ofisine doğru ilerledim. Ofisin kapısına vardığımda onu gördüm, Jonah'ı gördüm. Yerde yatıyordu ve başının etrafında kan vardı. Özür dilerim diyerek başını hızla dizlerinin arasına doğru indirdi. Mide bulantısı geçerken yerdeki kitabı gördü. Boğulurmuş gibi bir sesle hıçkırdı ve dağınık kitabı eline aldı. Yaprak uçlarını açarak buruşuk sayfaları düzeltti. Jonah tam bir öykü bağımlısıydı. Hangi şekilde olduğunun bir önemi yoktu. Kitaplar, diskler, görsel ya da sesli metinler. Evinde, ofisinde, hatta botunda bile her tarafta okunacak bir şeyler olur. Ben, acaba bu bende kalabilir mi? Şimdilik evden bir şey çıkmasına izin veremeyiz. İşimiz bittiğinde size teslim edilmesini sağlarım. Teşekkürler, çok teşekkürler. Pekala. Donna derin bir nefes aldı ve sanki ondan güç alıyormuş gibi kitabı göğsüne bastırdı. Onu öyle bulduktan sonra dışarı koştum. Sanırım öylece koşmaya devam edecektim ama devriye droidlerden birini gördüm ve ona bağırdım. Sonra merdivenlere oturarak ağlamaya başladım. Jonah her çarşamba evden mi çalışırdı? Evet, seyahat ettiği ya da kaçıramayacağı bir toplantı olduğu zamanlar hariç. Peki her çarşamba onunla öğlen yemeğine çıkar mıydınız? Son 2-2,5 aydır öyle. Sanırım rutinimiz olmuştu ama ikimiz de herhangi bir rutinimiz yokmuş gibi davranıyorduk. İpleri gevşek tutuyorduk dedi yine ve arkasından gözyaşları akmaya başladı. Ne kadar yakındınız birbirinize? Yani düzenli olarak cinsel ilişkiye giriyorduk. Yüzünde neredeyse bir gülümseme belirmişti. Yakınlık gibi kelimelerden kaçınıyorduk. Ama ikimiz de haftalardır başkalarıyla görüşmüyorduk. Haftalar oldu. Çok kişisel bir soru olacağını biliyorum ama Bay Talbot'un piercing takma gibi bir alışkanlığı var mıydı? Sol testisinde gümüş bir halka. Evet, çok aptalca, çok seksi. Görüşmenin sonunda Donna iki bardak su içmişti. Ayağa kalktığında bir an sağlandı. Eve hemen uzanarak kolundan tuttu. Neden biraz daha oturmuyorsun? İyiyim. Gerçekten artık eve gitmek istiyorum. Sadece eve gitmek istiyorum. Bir memur eve kadar bıraksın. Mümkünse yürümek istiyorum. Evim sadece birkaç sokak ileride ve biraz yürümeye ihtiyacım var. Tamam ama tekrar konuşmamız gerekebilir. Tamam ama bugün olmasın lütfen. Kapıya doğru ilerledi, sonra durdu ve arkasına döndü. Sanırım ona aşık olmaya başlamıştım. Ama artık bilemeyeceğiz. Hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Tanrım, inanamıyorum. Jonah'a olanlar. Hala inanamıyorum. Eve kısa bir süre oturdu. Sadece oturdu. Kafasında birçok düşünce vardı ve onları düzene sokması gerekiyordu. Morga gönderdiği kurbanı metodik olarak insanları öldüren bir katil ve davasını almaya çalışan iki FBI ajanı vardı. Evde tam olarak güvenemediği bir konuk, ciddi bir tuzağa çekilmeye çalışıldığını hissettiği ve bu olayın başını epey ağrıtacağı kesin olan bir koca. Finney odaya girdiğinde Eve, gözleri yarı kapalı, ağzı gergin bir çizgi halinde hala koltuktaydı. Finney, onun ruh halini tahmin ederek bir şey söylemedi. İlerleyerek koltuğun önündeki alçak sehpaya oturdu, cebinden bir paket fındık çıkardı ve Eve'e de teklif etti. Önce iyi haberimi, kötü haberimi almak istersin. Kötüyle başla. Ritmi yakalamışken değiştirmeye gerek var mı? Kötü haber şu ki adam ön kapıdan girmiş. Master anahtarı var ve bu epey kötü bir haber. Polis master'ı mı? Ya öyle ya da çok iyi bir kopya. Diskin o bölümünü elektronik dedektiflik bölümünde büyütüp kesin bir cevap verebilecek kadar net bir resim almaya çalışacağız. Ama asıl konu Dallas, adam sanki burada yaşıyormuş gibi rahatça girmiş içeri. Master kodu yazıp içeri girmiş. Yost olduğuna şüphemiz yok. Delilcilerin topladığı DNA'ya bile ihtiyacımız yok. Şık giyinmiş. Yeni peruk var kafasında. Ensesinde at kuyruğu yapacak kadar uzun, koyu renk bir peruk. Artistik bir görünüşü var bu kez. Sanırım mahalleye uyarlamış kendini. Ortama nasıl uyacağını biliyor. Elinde bir evrak çantası var. Master'ı çantanın dış gözüne koyup sağlama alacak kadar kapıda oyalanmış. Evi de biliyormuş. Doğruca ofise ilerliyor. Eve birden ileri doğru uzandı. Finney, güvenlik kameralarının aktif olduğunu söylüyorsun sen bana. Evet, iyi haberim de buydu. Yüzüne bir gülümseme yayılmıştı. Ya Yost onları hesaba katmadı ya da umursamadı ama sonuç olarak güvenlik kameraları açıkmış. Sanırım kurban sabah kalktığında kameraları kapatmayı unutmuş. İşe başlamadan önce etrafta dolaşıp gündelik sabah işlerini yaptığını gösteren kayıtlar var elimizde. Kayıtlar sesli, kaliteli bir güvenlik sistemiymiş. Eve ayağa kalktı. Unutmuş olmalı. Kimse evde oturmuş çalışırken iç güvenlik kameralarını açmaz. Kim kaşınmasını ya da rahatça gaz çıkarmasını kayıt altına almak ister ki? Yost hata yaptı Finney. Evet olabilir. Dallas elimizde cinayetin diski var. Her anının. Nereye yerleştiniz? Hemen diski. Rourke'u hatırlayarak duraksadı. Birden öfke, üzüntü veya ikisinin karışımı olarak yorumlanabilecek bir ses çıkardı. Merkezde izlerim. Bize hemen bir toplantı odası hazırlar mısın? Benim gelmeden önce yapmam gereken bir iş var. Evet. Kendisi dışarıda. Finney ayağa kalktı. Fındık poşetini buruşturarak cebine sokuşturdu. Burnumu sokmak istemedim. İnsanların işine burnumu sokmaktan hoşlanmıyorum. Biliyorum, bu yönünü çok seviyorum Finney. Evet tamam ama sadece şunu söylemek istiyorum. Rourke üzerinde bir ağırlık hissedecek. Hissetmemesi mümkün değil. Ona yapmamasını söyleyebilirsin ama pek işe yaramaz. Sonra öfkelenmeye başlayacak. Muhtemelen başta çok öfkelenecek. Fakat o öfkesini soğutmayı bilen bir tip. Ve bence bu yakınımızda ihtiyaç duyacağımız bir şey. Soğukkanlı Rourke çok işimize yarar. Bugün tam bir filozofsun Finney. Sadece düşündüğüm şeyi söylüyorum. Belki sen onu bu çemberin dışında tutmanın daha iyi olacağını düşünüyorsundur. Eve'in gözlerine baktığında gerçekten de öyle düşündüğünü gördü. Ama bu kalbinle düşünmek olur, mantığına değil. Kafanı kullanırsan bazen hedefin en iyi silah olabileceğini görürsün. İsmi lazım değil, bu hedefin önünde durmaya çalışabilirsin Dallas. Ama ben kendisinin seni zaten her halükarda aşacağını düşünüyorum. Onu davaya almamı teklif etmenin süslü bir yolu mu Fini, resmi olarak davaya almamın? Dava senin Dallas. Ben mümkün olan bütün kaynakları kullanmanı söylüyorum sana. Tek söylediğim bu. Fini bu kadarının yeterli olduğunu düşünerek omzunu silkti ve dışarı çıktı. Eve işe mahalleyi dolaşıp komşu sorgulamalarını yapacak polisleri seçmekle başladı. Göz ucuyla da Rourke'a bakıyordu. Bir arabanın arka çamurluğuna dayanmış duruyordu. Beni izliyor diye düşündü. Bekliyor ama duruşunda sabır gösteren bir tavır yoktu. Eve Peabody'ye bana bir dakika ver diye mırıldanarak ona doğru ilerledim. Limuzin ve şoförle olacaksın sanıyordun. Öyleydim ama John ile ilgili telefonu alınca onları bekleyemedim. Kimden haber aldın? Kaynaklarım var diyelim. Beni sorguya mı çekeceksin Teğmen? Eve hiçbir şey söylemeyince Rourke dudaklarının arasından sessiz ama sert bir küfür mırıldandı. Özür dilerim. Kendine bir iyilik yap ve eve git. Jimnastik salonunda bir şeyler tekmeli. Rourke kendini tutmasa gülümserdi. O senin tarzın. Genelde işe yarar. Ofise dönmem lazım. Bir toplantım var. Yakınlarına haberi sen mi vereceksin? Evet. Rourke bakışlarını Eve'den küçük müstakil eve çevirdi ve içeride yaşananları düşündü. Ailesiyle ben de görüşmek istiyorum. Resmi bildirim yapıldıktan sonra sana haber verilmesini sağlarım. Rourke gözlerini ona çevirmişti. Fini haklı diye düşündü Eve. Üzerine çöken bir ağırlık vardı ama aynı zamanda öfkesi de su yüzüne çıkmaya başlamıştı. Eve her ikisini de Rourke'un gözlerinde görebiliyordu. Bana neler olduğunu anlat Eve. Arkandan iş çevirip öğrenmek istemiyorum. Şimdi merkeze gidiyorum. Kurbanın yakınlarına haber verip ön raporu yazdıktan sonra ekibimle toplanıp bütün delilleri teftiş ve analiz edeceğiz. Bu arada adli tabip ve laboratuvar da kendi işlerini yapacak. Doktor Mira Yost'un profilini çıkarıyor. Şu anda burada bir suç mahallinin önünde durup tartışma niyetinde olmadığım diğer ipuçları da bir fiil takip ediliyor. Tüm bunların arasında FBI'ın davamı almaya çalışmasını engellemeye çalışacağım. Bir de medyaya bir beyanda bulunma emri alacağıma eminim. Diğer ipuçları dediğin ne? O cümleyi seçeceğini biliyordum diye düşündü. Onları şu anda konuşmaya hazır değilim. Bana biraz izin ver Rourke. Kafamı toparlamam için zaman ver. Sevdiğim biri için endişelenirken çalışabilme konusunda senin kadar iyi değilim. O halde ağzından hiç eksik etmediğin için kulaklarına çok tanıdık bir cümleyle cevaplayayım seni. Ben başımın çaresine bakabilirim. Eve, öfke, kızma ya da en azından sabırsızlık hissedeceğini düşünüyordu. Ama tek hissettiği endişeydi. Kontrolünü çok nadir kaybeden bu adam, bir öfke krizinin eşiğinde gibi görünüyordu. Bir de acı içinde olduğu belliydi. Eve, daha önce insanların içinde, özellikle de görev başında ve diğer polisler izlerken hiç yapmadığı bir şey yaptı. Uzanarak ellerini Rourke'un boynuna doladı, kocasını kendine çekerek yüzünü onun yüzüne bastırdı. Üzgünüm diye mırıldandı. Teselli etme sanatında daha becerikli olmayı dileyerek çok üzgünüm Rourke dedi. Rourke'un boğazını sıkan öfke, kalbinin etrafını saran yanma hissi hafiflemeye başlamıştı. Gözlerini kapadı ve Eve'e yaslandı. Yaşama boyunca ona anlayışla sarılıp teselli eden kimse olmamıştı. Tüm bu duygu her yanını sararak içindeki yoğun acıyı dağıttı. ''Bu şeyle nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum.'' dedi Rourke usulca. ''Anlam veremiyorum. Hiçbir cevap bulamıyorum.'' ''Bulacaksın.'' Eve hafifçe geri çekilerek parmaklarını saçlarının arasından geçirdi. ''Biraz zaman ver. Cevapları bulduğumuzu göreceksin. Bu akşam yanımda olmana ihtiyacım var.'' ''Yanında olacağım.'' Rourke, Eve'in elini alarak dudaklarına götürdü ve parmak uçlarına bir öpücük kondurdu, sonra bıraktı. Teşekkürler. Eve, Rourke arabasına binip kaldırımdan uzaklaşana kadar arkasından baktı. Bir an şehir merkezine kadar onu takip etmesi için ardından bir devriye arabası yollamayı düşündü. Ama Rourke peşindeki kuyruğunu fark eder ve anında kurtulurdu. Takip konusundan vazgeçti. Arkasını döndüğünde birkaç polisin kafasını çevirerek anında başka bir şeyle meşgul görünmeye çalıştıklarını fark etti. Utanmakla vakit kaybetmemeye karar verdi, Peabody'ye işaret etti. Devam ediyoruz. Rourke, şehir merkezindeki iş merkezinde ofis suitine çıkan özel asansöre doğru ilerledi. İçindeki öfkenin yine dalga dalga kabarmaya başladığını hissediyordu. Ama patlamasına izin vermeyecekti. Tek başına kalıp düşünene ve bir çıkış yolu bulana kadar kendini bırakmayacaktı. Öfkesini nasıl dizginleyeceğini iyi biliyordu. Gençliğindeki kötü yıllar ve kendini yeniden inşa ettiği yıllar boyunca hayatta kalmasını sağlayan zor bir beceriydi bu. Şu anda sahip olduklarını sağlayan, şu anda olduğu kişiyi yaratmasına yardımcı olan bir beceri. O incelikli beceriyi iyice kuşanmak için asansörü bir süre bekletirken, "Peki şu anda kimim?" diye düşündü. Sonuçta dünyasını bir zamanlar özlemini çektiği şeylerle doldurmak için istediği her şeyi satın alabilen bir adamdı. Güzellik, konfor, tarz, hatta nezaket. Bir daha asla, Tanrı korusun asla, kendini çaresiz hissetmemek için kontrolünü almak istediği her şeyi alan bir adamdı. Çok güçlüydü artık. Yaşama, yaşamın keyfini çıkarma, kendini zorlama, kendini şımartma gücü vardı. Hayatlarını sürdürmek için ona bağlı çalışan sayısız insanı barındıran ve bazılarının imparatorluk dediği bir yapıyı idare ediyordu. Hayatlarını sürdürmek için. Hayatlar. Şimdi onlardan ikisi hayatını kaybetmişti. Bunu değiştirmek ya da düzeltmek için yapabileceği hiçbir şey yoktu artık. Bu işi yapan ve asıl bu işin yapılması için para veren adamın peşine düşüp yaptıklarını ödetmek dışında hiçbir şey. Bu şekilde en azından adalet terazisinin kefeleri biraz dengelenebilirdi. Öfke zihnimi bulandırıyor diye düşündü. Olup biteni anlayabilmesi için zihninin berrak ve zinde olmasına ihtiyacı vardı. Asansörün düğmesine basarak tekrar harekete geçirdi. Kapılar açılıp dışarı çıktığında bakışları sert ama sakindi. Resepsiyon görevlisi onu görür görmez ayağa kalktı ama yine de bekleme alanından fırlayan Mick'in hızına yetişememişti. "Hey, adamım, bu yer dudak uçuklatacak bir yer burası ha? İşimi görüyor." Rourke, resepsiyon görevlisine dönerek, "Aramalarımı biraz beklet olur mu?" dedi, karım hariç. "Odama geçelim mi Mick?" "Kesinlikle, ama genel bir tur da istiyorum. Gerçi buranın ebatlarını düşününce öyle bir tur herhalde birkaç hafta sürer. Şimdilik sadece ofisimle idare etmen gerek. Birazdan önemli toplantılarım var." "Meşgul çocuk seni." Manhattan manzarası üzerinde yükselen cam geçitte Rourke'un arkasında ilerleyen Mick, duvarlarında resimler asılı bir koridora girdiklerinde gözlerini kocaman açtı. "Tanrım, adamım, bunlar orijinal mi?" Rourke, özel ofisine açılan çift kapıların önünde duraksayarak hafifçe gülümsedi. "Bir şekilde eline düşen tabloları satmaya devam etmiyorsun, değil mi?" Mick sırıttı. "Elime bir şey geçerse değerlendiriyorum işte, ama endişelenme, seninkilere o gözle bakmıyorum. Tanrım, Dublin'deki Ulusal Müze'yi nasıl hallettiğimizi hatırlıyor musun?" "Elbette, fakat bu öyküyü çalışanlarımla paylaşmamayı tercih ederim." Kapıyı açtı ve önce Mick'in geçmesi için hafifçe geri çekilerek bekledi. "Evet, bu aralar kanunlara saygılı bir vatandaş olduğunu unuttum. Yüce Tanrım." Mick tam kapının eşiğinde durdu. Elbette Rourke'un başardığı şeylerle ilgili bir sürü şey duymuş, son iki gündür de söylenti ve dedikoduların abartılmadığına kendi gözleriyle şahit olmuştu. Rourke'un yaşadığı ev onu büyülemişti. Ama yine de ofisinin inanılmaz şıklığı ve lüksü karşısında hazırlıksız yakalanmıştı. Mekan devasaydı. Üç katlı pencerelerin ardında gözüken manzara kadar, içerideki atmosferi güzelleştirmek için seçilen sanat eserleri de göz alıcıydı. Sadece elektronik eşyalar bile, ki Mick elektronikten anlardı, bir servet değerindeydi. Ve bunların hepsi okyanus gibi uzanan el dokuması tek parça halıdan muhteşem ahşap eşyalara, modern ve antika dekorlardan son model iletişim ve bilgi merkezlerine kadar her şey, bir zamanlar Dublin'in arka sokaklarını birlikte aşınladığı çocukluk arkadaşına aitti. "İçecek bir şeyler ister misin? Kahve?" Mick bir ıslık çalarak, "Kahveymiş, hadi oradan," dedi. "O halde kahve bana. Çalışırken pek alkol almam. Ancak sana bir kadeh İrlanda usulü bir şeyler ayarlayabiliriz. Rourke ışıl ışıl cilalanmış bir kabine doğru ilerledi. Açtığı kapağın arkasında ağzına kadar dolu bir bar uzanıyordu. Mike bir kadeh doldurduktan sonra oto aşçıyı bir fincan şekersiz ve sütsüz kahveye programladı. Mike kadehini kaldırarak araklama günlerine dedi. Burada kalmanı sağlayan şey olmasa da buralara gelmeni sağlayan şeyi. Doğru. Bugün neler yaptın? Ah, biraz ondan, biraz bundan. Şehirde gezdim durdum. Mike cevap verirken ofiste dolaşmaya başlamıştı. Kafasını bir aralıktan soktu ve içerideki devasa banyoyu görünce bir ıslık çaldı. Tek eksik çıplak bir kadın. Herhalde eski dostuna bir kadın ayarlamazsın ha? Rourke koltuğuna oturdu. Hiç seks ticaretine girmedim. Kahvesinden bir yudum aldı. Benim de bazı standartlarım var. Evet, hep vardı. Gerçi biz sefil ölümlülerin zaman zaman yaptığının aksine senin bir gecelik şefkat satın almaya hiç ihtiyacın olmadı. Mick geri gelerek rahat bir tavırla Rourke'un karşısındaki koltuğa oturdu. Aralarına giren tek şeyin yıllar ve mesafeler olmadığını anladı. Tam olarak anlamıştı artık. Rourke'un idare ettiği şeyleri idare edebilen adam, gençliklerinde kendiyle hırsızlık planları yapan çocuktan çok uzaktı. Böyle geçerken uğramamdan rahatsız olmadın değil mi? Hayır, bilemiyorum. Fakir bir akraban kapının eşiğine kamp kurmuş gibi hissedebilirsin. İlk fırsatta uzaklaştırıp kurtulmak isteyeceğin türden bir rahatsızlık kaynağı belki. Rourke, Mick'in sesinde sitem olarak yorumlanabilecek hafif bir ton fark etti. Hiç akrabam yok Mick. Ne fakir ne zengin. Ayrıca eski bir dostumu bulduğuma sadece memnun olurum. Mick başını salladı. Sevindim. Aksini düşündüğüm için özür dilerim. Burada başardıkların karşısında büyülendim. Hatta biraz kıskandım bile diyebilirim. Şansım yaver gitti diyelim. Eğer gerçekten tüm binayı gezmek istersen ben toplantıdayken sana rehberlik etmesi için birini ayarlayabilirim. Sonra da seni eve bırakır. Bana uyar. Ama senin cidden bir bara gidip birkaç tek atmaya ihtiyacın var gibi sıkıntılı gözüküyorsun. Bugün bir arkadaşımı kaybettim. Öğlenleyin öldürüldü. Çok üzüldüm. Şiddet dolu bir kent burası. Aslına bakarsan şiddet dolu bir dünya. Hadi toplantını iptal et. Kendimize güzel bir bar bulalım. Arkadaşını gerektiği gibi uğurlayalım. Yapamam ama düşündüğün için teşekkürler. Mick başını salladı ve eski günleri yad etmek için uygun bir vakit olmadığını hissederek kadehini yudumladı. Bak ne diyeceğim. Tur teklifi hala geçerliyse ben önce etrafı dolaşayım. Sonra uzun süredir ihmal ettiğim bir iş var. Onunla ilgilenmek istiyorum. Eğer senin için sakıncası yoksa akşam yemeğine de sarkıtmam gerekebilir. Sorun yok, işlerini halletsen. Pekala, o halde muhtemelen eve geç gelirim. Güvenlik için bir sorun olur mu? Somerset gerekli talimatı verir. Tanrım, o adam hala bir harika. Mick ayağa kalktı. Ben artık kaçayım. Bugün geçerken St. Patrick Kilisesi'ne de uğrayıp arkadaşın için mum yakacağım. 15. ayrımın sonu. Sayfa 142. Devamı 16. ayrımda.